Ayrım 7.
Başarı ilkesiyle korku arasındaki bağlam bir başka düşünceyi de içinde barındırmaktadır. Başarının değerlendirilmesi ancak başkalarının başarısıyla karşılaştırma yaparak mümkündür. Bundan şu sonuç ortaya çıkıyor. Başkalarının başarısızlığı insanın kendi başarı şansını arttırmaktadır. Kapitalist toplumda başarı ilkesinin esiri olmuş insanlar bu nedenle bilinçli ya da bilinçsiz olarak başkalarının başarısızlığını isterler. Böylece başarı ilkesi insanlar arasındaki uçurumu derinleştirir. Onları birbirine düşman yapar ve en iyi ilişkilerde bile kıskançlık ve çok görme gibi tortular bırakır. Meta karakteri ve yabancılaşma nedeniyle zaten gizli bir korkuyla yüklü insan ilişkileri bu gizli düşmanlık dolayısıyla yeniden korkuyla dolarlar. Kapitalist toplumun insanları birbirlerinin karşısında iğne üstünde otururlar. Karşılaştırmaları sırasında taşıdıkları karakter maskeleri ancak iyi iş gördüğü zaman kendilerini güvenlik içinde hissederler. Bunun için de başarı göstermek şarttır. Çünkü başarı hem ekonomik hem de ekonomi dışı ilişkilerde en yüksek değişim değerine sahiptir. Başarıya karşılık para ve toplumsal prestij kazanılır. İşin öteki yüzü hep başaramama korkusudur. Ve bu korku kendine güvenen insanlara bile damgasını vurmuştur. C. Başarı ilkesinin olmadığı ileri derecede endüstrileşmiş bir toplum düşünülebilir mi? Bu kolay anlaşılır soruyu cevaplandırmak amacıyla düşünce zincirimizi burada bir kez daha keselim. Buraya kadar açıklandığı biçimiyle başarı ilkesinde beliren iki karakteristik özelliği gözden kaybetmeyelim. Birincisi soyut verimliliğin somut anlam ve içerik karşısında bağımsızlaşması, ikincisi başarının hayatın bütün alanlarında genel bağlayıcı değer ölçütü düzeyine yükselmesi. Bu durumda yukarıdaki soruya çekinmeden evet demek gerekiyor. Emek gücüne, üretim araçlarına ve toplumsal servete özel mülkiyet biçiminde el konulması önlendiği takdirde, üretimin tümü değişim değerini değil, kullanım değerini esas alacaktır ya da, ki bu da aynı anlama gelir, üretim sırasında göz önünde tutulacak olan kar değil, insanın ihtiyaçları olacaktır. Bunun mantıki bir sonucunda da iş bölümü kendi başına soyut bir verimlilik olarak değil, sadece içeriği, ihtiyaçların giderilmesi bakımından önem taşıyacaktır. Başarı ilkesinin birinci özelliği bu yolla ortadan kaldırılmaktadır. İkincisi, delil durumundaki özellik inkar edilemez bir gerçeğin içinde bulunmaktadır. Bu mantıklı bir üretim tarzında insanın çalışma sürecinin çok büyük ölçüde kısaltılabileceği gerçeğidir. Amerikalı ekonomi patronlarından Leon Kelly'in sözlerini hatırlayalım. Mallar yeteri derecede çabuk eskimezse fabrikaların yapacak işi olmaz, tabii insanlar da işsiz kalır. Mantıklı bir planlamaya sahip toplumda insanlar işsiz kalmayacaklar. Aksine daha anlamlı işlerde eğitim ve öğretim alanı, sağlık hizmetleri vesaire çalışacaklar ve çalışma süresi de her yerde aynı ölçüde kısaltılacaktır. Mantıklı bir toplumda artık planlı eskitme, ihtiyaç uyandırmaya yönelik reklamlar, dev boyutlarda silahlanma endüstrisi olmayacağı gibi üretimin benzeri markaların anlamsız çeşitliliği halinde farklılaşması da olmayacaktır. Bütün bu saçmalıklar özel mülkiyet tarzında el koymanın sonucudur. Mümkün olan en kısa zamanda tekrar eskitilmesi ve yok edilmesi amacıyla çok büyük miktarlarda servet üretilmektedir. Bütün bu saçmalıkları mümkün kılmak için ne kadar toplumsal emek gerekmektedir? Silah, reklam, kullanıp eskitme, moda, infraruj ızgara ve yüzlerce otomobil markası üretmek için sonuçta topluma genel bir yarar sağlamaksızın elde edilen fazla üretimle onun emilişini sürekli diri tutmak için. Ne kadar verimlilik gerçekleştirilmekte, ne kadar görev yerine getirilmektedir, ne kadar teknik, araştırma, çalışma süresi ve emek gücü yatırımı yapılmaktadır. Bütün bunları düşünürsek bir noktayı herhalde gayet açıklıkla göreceğiz. Başarı ilkesi, bugün artık halkın iyiliğini, yani kitlenin ihtiyaçlarının giderilmesini gerekçe olarak ileri süremez. Aksine, sadece tarihi olarak çoktan köhnemiş bir üretim tarzının, yani kapitalizmin gereklerine dayanır. Halkın iyiliği, özel mülkiyetin ortadan kaldırılmasını ve içinde çalışma süresinin iki nedenden dolayı kısaltılabileceği sosyalist plan ekonomisinin uygulanmasını ister. Birinci neden anlamsız üretimle planlı israfın kaldırılmasıdır. İkincisi ise çok daha hızlı otomasyondur. Kapitalizmde otomasyonla ilgili çok sayıda patent, büyük konsernlerin çekmecelerinde tozlanmaktadır. Çünkü otomasyon kısa vadede insandan daha pahalıdır. Buna karşılık sosyalizmde otomasyonu boykot etmek için herhangi bir neden olmamaktadır. Bu yolla milyonlarca insan anlamsız ve yeknesak işlerden kurtulacaktır. Marx, sosyalist toplumdaki insanın giderek daha çok zorunluluk aleminden özgürlük alemine gireceğini söylemişti. Bu sözleri bugün tekelci kapitalizmin üretim tarzı tarafından sonuna kadar onaylanmaktadır. Çünkü bu zorunluluk aleminin büyük bölümünün artık ne kadar anlamsız ve gereksiz olduğunu açıkça göstermektedir. Kapitalizmin başarı ilkesi tanımladığımız haliyle günümüzde tarihi bir anakronizmdir. Elbette bunun alternatifi başarının verimliliğinin genel olarak kaldırılması değil, insanların ihtiyaçlarına dayanmasıdır. Öyleyse istenen bütün insanların ihtiyaçlarının giderilmesi esas alınmışsa başarı ve verimliliktir. 6. Rekabet ilkesi. A. Rekabet ilkesinin ekonomik ilişkilerden ortaya çıkması. Alışılmış olarak kar, ciro ile birlikte arttığı için her kapitalist mümkün olduğu kadar büyük ciro elde etmeye çabalar. Bu sırada kendisi onunla aynı branşta ve belki de aynı yerde bulunan ve aynı biçimde mümkün olan en büyük ciroyu yapmak isteyen, daha doğrusu kapitalist olarak ayakta kalmak istiyorsa yapmak zorunda olan diğer kapitalistlerle ister istemez çatışmaya girecektir. Tek tek kapitalistler birbirlerine karşı şiddetli bir rekabet mücadelesi içinde bulunurlar. Bu mücadele sırasında daha zayıf olanlar giderek diskalifiye edilirler. Her kapitalist açısından kendisinin rekabet mücadelesine dayanıp dayanamaması bir varoluş sorunudur. Dayanamazsa gerçi insan olarak değil ancak kapitalist olarak varlığını kaybedecektir. Demek ki rekabet ilkesi tek tek kapitalistlerin öznel istek ve davranışlarından ileri gelmeyip onların da üzerinde nesnel bir yasa olarak sözünü geçirmektedir. Bu kimseler kapitalist olarak kalmak istiyorlarsa bu yasanın emrine uymaktan başka yapacakları bir şey yoktur. Tabii burada yine bir yabancılaşma olayı görüyoruz. Rekabet ilkesi kapitalistlerin yarattığı kapitalist üretim biçiminden doğmuştur. Yani onların kendi ürünüdür. Şimdi bu ürün onlara karşı bağımsızlaşmıştır ve sanki kendi iradesini empoze etmektedir. Rekabet ilkesi kapitalist üretimin biçiminin sonucu genel bağlayıcı ve zorlayıcı bir yasa durumuna yükselmiştir. Kişisel olarak istensin ya da istenmesin bu yasadan kimse sıyrılamaz. Ayrıca rekabet ilkesinin bu kendine özgün niteliğinde sosyalizmdeki yarış ilkesiyle arasında bulunan temel fark da yatmaktadır. Sosyalizmdeki yarış bu düzenin kuruluş aşamasında gerekli olabilecek randıman artışı anlamındadır. Buna karşılık kapitalist rekabet ilkesi insanların verdiği bir anlam taşımaktan uzaktır artık. Sanki kaderde yazılı bir güç olarak onların tepesinde durur. Sosyalizmde insan bilinçli olarak kullanılan bir araç olarak yarışmayı tasarrufu altında bulundurur. Kapitalizmde ise rekabet ilkesi insanı bir kukla gibi tasarrufu altında tutar. Rekabet ilkesi elbette yalnızca kapitalist sınıfla sınırlı değildir. Her şeyi egemenliği altına almış bir yaşama ilkesine dönüşmüştür. İşçiler en iyi ve en güvenli iş yerleri uğruna ve daha iyi ücretler için birbirleriyle rekabet halindedirler. Bilimciler bazı mevkiler ve siparişler için karşılıklı rekabete girerler. Sanatçıların arasındaki rekabet isim yapma ve piyasada tutunma uğrunadır. Her yanda kapitalist toplumun insanları kariyer, başarı, para, sosyal statü, saygınlık ve prestij için birbirleriyle rekabet mücadelesi içindedirler. Rekabet ilkesi en geç çocuğun ilkokula başlamasıyla birlikte her yerde ve her zaman geçerli olmaktadır. Öğrencilerde öğretmenin yakınlığını kazanmak ve iyi not almak için birbirleriyle rekabete girerler. Kızlar en güzel elbiseler, en hoş görünüş ve etkileyici erkek arkadaş uğruna rekabet ederler. Toplumda yükselme peşinde koşanlar en iyi uzmanlık ve teşvik imkanları elde etmek için rekabete girerler. Tüketiciler daha güzel bir otomobil ve daha iyi bir elbise, ev kadınları da daha zarif bir çiçek tarhı ve daha pırıl pırıl bir temizlik uğruna birbirleriyle rekabettedirler. Rekabet ilkesi kapitalizmin daha önce söz edilen üç karakteristik niteliğinde başlangıç olarak zaten yer almıştır. Meta ilişkilerinde, yabancılaşmada ve başarı ilkesinde insanlar kendi niteliklerini ve yeteneklerini, kısacası karakter maskelerini meta olarak insanlar arası ilişkilerin pazarına çıkarırlar. Karakter maskelerinin sosyal değerlendirilişi ancak diğer insanların karakter maskeleriyle bir karşılaştırma halinde gerçekleşir. Kendi karakter maskesi diğerlerininkinden ne kadar farklıysa, ne kadar daha akıllıysa, güzelse, ahlaklıysa, erkekçe ise, kadınca ise ya da daha ne varsa o kadar daha çok değer kazanır. Öyleyse insanlar karakter maskelerinin daha yüksek değişim değeri, saygınlık, sempati, hayranlık vesaire uğruna rekabet içindedirler. Sempati, saygınlık ve statü elde etmek için karşılıklı girişilen mücadelede birbirlerine rakibi olmuşlardır. Karakter maskelerini pazara taşıyarak birbirlerine ve kendi kendilerine yabancılaşırlar. B. Korku kaynağı olarak rekabet ilkesi. İnsanların rekabet ilişkisinde bulundukları yerde kaybetme tehlikesi de süreklidir. Kar kaybına uğrarlar, iş yerlerini kaybederler, toplumsal saygınlıklarını kaybedebilirler ya da beğenilme ve sevgi kaybını yaşarlar. Aslında bu tehlike zaten rakiplerin varlığı nedeniyle ilk işaretlerini vermektedir. Bir rakip, ki bu kapitalist toplumda genel olarak çevremizde yaşayan her insandır, insanın imkanlarını elinden alır. Bundan dolayı kendisinin herhangi bir yolla devre dışı bırakılması ya da yenilgiye uğratılması şarttır. Yani burada insan, insanın düşmanı olmaktadır. Karşılıklı olarak duyulan düşmanlık ve korku bütün insan ilişkilerinde yer etmiştir. Yabancılaşmayı korkunun kaynağı olarak tanımıştık. Bu bağlam içinde şimdi rekabetinde korkuyu şiddetlendiren bir faktör olarak insanların yabancılaşmış ilişkilerine nasıl etki yaptığını bir kez daha görelim. Yabancı toplumsal güçlere, kurumlara ve düzenlere köle olmuş insan, yabancılaşmış bir insandır. Yaşaması sırasında kendisine ölçüt olarak aldığı normların ve değerlerin içinde kendini değil, yani kendi isteklerini, görüşlerini ve hedeflerini değil, dışarıdan empoze edilen ve yabancı olanı gerçekleştirir. Dışarıdan zorla kabul ettirilen normlara uygun olarak yaptığı ne varsa, bu yabancılaşmış bir eylemdir. O bunu kendi ihtiyaç ve görüşlerinden dolayı yapmaz. Eylemi amaca yönelik araçtır. Belli bir değişim değeri olan metadır. Para kazanmak, kariyer sahibi olmak ya da sempati toplamak için yapar. Bu ödülleri verenler ise her zaman kendisi değil, başkalarıdır. Dolayısıyla bu başkaları onun üzerinde iktidar sahibidirler. Ancak o, bu insanlardan ödüller alan tek kişi değildir. Onun kardeşleri, arkadaşları ve meslektaşları vardır. Bunlar sempati, saygınlık, statü ve para elde etme mücadelesinde birer rakiptirler. Burada işaret edilen karşıtlık durumu, rekabet ilkesi aracılığıyla insanlık dışı bir keskinliğe ulaşır. İnsanlık dışıdır çünkü basit mantık gereği rekabette bulunan insan, diğerlerinin, bunlar arkadaşları ya da meslektaşları olsa bile, başarısızlığını dilemek zorundadır. Çünkü diğerlerinin başarısızlığı otomatik olarak kendi başarısının, kendi yeteneğinin, yani kendi karakter maskesinin sosyal değerini yükseltecektir. Bu dileğin bilinçte çıplak olarak durmadığı açıktır. Böyle bir şey yakışık almaz ama belki biri ya da diğeri okul ödevlerinde iyi olmakla kalmayıp başkalarından daha iyi olmanın ne hoş bir duygu verdiğini hatırlayacaktır. Ya da başkasının, belki bir bayan rakibin, öyle gizlice korkulduğu kadar güzel olmamasının nasıl bir rahatlık verdiğini düşünecektir. Rekabet topluluğunda yabancılaşmış bir insan için başkası, ilke olarak başarısının kendisi için başarısızlık, zayıflığının da kendisi için güçlülük anlamına geldiği kimsedir. İnsanların birbirlerine karşı duydukları kuşkunun, kıskançlığın, nefretin önemli bir açıklaması bu noktada yatmaktadır. Aynı biçimde insanlar arasındaki entrikaların, zorbalıkların, acımasızca sürdürülen kariyer kavgasının ve öncelikle gizli ve açık korkunun açıklaması da burada yatmaktadır. Rekabet düşüncesinin ruhunda yatan düşmanlığın ve korkunun insanı bütün yanlarıyla hangi ölçüde esir aldığını anlayabilmek için söz konusu rakiplerin yalnız somut günlük hayatta değil, tasarımlarımızda ve rüyalarımızda da bulunduğunu düşünmek zorundayız. Herhangi bir rekabette rakibimiz karşısında başarı kazandığımız ya da kahraman olarak düşmanlarımızı yendiğimiz veya etkileyici hayali tartışmalar sürdürdüğümüz fantazilerimiz ve gündüz rüyalarımız vardır. Daha da önemlisi, düşman rakiplerle sürdürdüğümüz ve tamamen bilinç dışı cereyan eden çatışmalarımızdır. Bu bilinç dışı bölüm, korku nöbetleri, kabuslar, iştahsızlık, depresif hastalıklar ve nevrotik iş görme yeteneksizliği gibi mümkün olan bütün semptomlarda kendini açığa vurur. Başka bir deyişle, görülür bir nedeni ya da belli bir içeriği olmayan duygusal keyifsizliklerde kendini gösterir. Örneğin depresif bir öğrenci kendini daha dikkatlice gözlemlediği zaman belki de fark edecektir ki yaptığı ödevi profesörün reddedeceğini ve kıskanç arkadaşlarının da beğenmeyeceğini içinden çok önceden düşünmüştür. Bu yüzden çıkıp ödevini okumak kendisine son derece zor gelmektedir. Böyle bilinç dışı olaylardan düşünsel çalışmalar özellikle olumsuz yönde etkilenmektedir. Birçok insanda saptanan iş görebilme yeteneksizliği ve nevrozların içselleştirilmiş korku ve düşmanlık ilişkilerinin sonucu olduğu gayet kesindir. Kendini kanıtlama ve rekabet durumlarının içselleştirilmesi, başka insanların düşmanlıklarıyla içselleştirilmiş karşılaşmalar, kapitalist toplumun insanında onun iç dünyasında sürekli kalan bir kulis oluşturur. Bu kulisin önünde cereyan eden her şey, çoğu kez acı veren, depresif ve nevrotik bir darbe yiyecektir. 7. Sonuç, kapitalist toplumun insanları birbirlerinden korkarlar. Kapitalizmi içinde insanların ekonomik bağlantıları nedeniyle tamamen belli, kendine özgü kapitalist ilişkiler halinde birlikte yaşadıkları bir toplum düzeni olarak tanımıştık. Bu ilişkilerin sosyal psikolojik yanını ekonomik yanından yola çıkarak açıklamaya çalıştık. Sosyal psikolojik açıdan içinde insanların birbirleriyle ilişki halinde olduğu kapitalizme özgü bir temel bağıntıdan söz edebiliriz. Bu temel bağıntının ekonomik alandan türeyen farklı açıları bulunmaktadır. Egemenlik açısı, meta açısı, yabancılaşma açısı, başarı kazanma açısı ve rekabet açısı. Bu açılardan hiçbiri diğerlerinden ayrı düşünülemez. Ancak korku her birinden doğar. Bu durumda kapitalist toplumun insanlarının arasındaki temel ilişki korkularla doludur. Kapitalist gelişme içinde insan ilişkilerinin ekonomik belirtileri, hayatın bütün alanlarına yayılmış ve altyapı, üst yapı ile nesnel, toplumsal ve öznel, bireysel faktörlerin diyalektik ilişkisi sonunda toplumun bütün kuruluşlarıyla insanların psikolojik hayatlarında tam karşıtlıklarını bulmuştur. İnsanın gerçekleştirdiği hiçbir faaliyet, hiçbir insan ilişkisi, hatta bir resmin seyredilmesi ya da yataktaki cinsel ilişki bile bunlardan arınmış değildir bugün. Bu her yerde var olan köklü korkuyu şöyle belirlemiştik. İnsanlar birbirlerinden korkmaktadır ve bu sırada biri diğerine üstün bir güce sahip, yabancı ve düşman bir dünyanın temsilcisi gibi görünür. Anonim bir yargı gücünün kişileşmiş yasası bu yargı gücünü uygulayan kimse olarak gelir. Bölüm 1'de bu yargı gücünün içselleştirilmesine yol açan psikolojik mekanizmaları tanımıştık. Başka insanların temsil eder gibi göründüğü yabancılaşmış, üstün, güçlü ve düşman dünya, önce anne ve babada temsilcisini bulmuştu. Bu dünya üsbenin oluşmasıyla içselleştirilir. Daha sonraki yıllarda öğrenimde, meslek hayatında ve giderek artan bir dozda da boş zamanı değerlendirirken, anonim kalan, başkaları tarafından dışarıdan temsil edilir. Başkaları genel egemenlik, meta ve rekabet yapısı içinde dışarıdaki korku kaynağını oluştururlar. Üst ben yansıması sonucu bu, başkaları ceza verme gücüne sahip ana baba merci olarak bilinç dışı yaşanır. Dıştaki korku kaynağı bu yolla içtekiyle birleşir ve toplumsal baskının hem içten hem de dıştan sürekliliğini sağlar. İnsanlar arasındaki ilişkilerin dıştaki toplumsal yapısı, bireysel psikolojik hayatın iç yapısıyla birleşir ve böylece nevrotik korkunun sonu olmayan bir kaynağı haline gelir. Bu korku kendini istediği gibi maskelesin, örneğin varoluş korkusu, tanrı korkusu ya da savaştan, hastalıktan veya gelecekten duyulan korkular gibi. Gerçekte insanların birbirlerinden duyduğu korkudur. Ancak rastgele insanların değil, kapitalist toplum düzeninde yaşayan insanların korkusudur. Bölüm 3. Kapitalist toplumda korkunun ortaya çıkmasının ve yeniden üretilmesinin daha ayrıntılı anlatımı. Bir önceki bölümde korkuyu genel olarak kapitalist toplumun 5 özelliğinden yola çıkarak açıklamıştık. Bu 5 özellik aynı zamanda bizim insan ilişkilerimizin de niteliklerini sergilemektedir. İnsan ilişkilerimizin bu ekonomik ve sosyal psikolojik karakteri zamanla kurumlaşmış ve şeyleşmiştir. Bu özellikler tarafından belirlenmiş ve sonra da ilişkilerimize ve bizzat damgasını vuran tamamen belli toplumsal kurumlar gelişmiştir. Kapitalizmde bugünkü insanın bireysel hayat hikayesinde korkunun nasıl üretildiğini incelemek istiyorsak, bu kurumların merkezi bir rol üstlendiklerini unutmayalım. Çünkü onlar insanın içine doğduğu çevreyi belirler. İnsan bu kurumlar sayesinde korku üreten 5 özelliği somut olarak algılar. Kapitalizmde insanın karşı koyamadan ve hatta çoğu kez hiç fark etmeksizin edindiği bu özelliklerle onun üzerinde egemenlik kurar. Bunların içinde en önemlileri eğitim, öğretim ve meslek sistemiyle ilgili kurumlar ve aynı biçimde norm ve değer sistemi, hukuk ve ahlak ve ideolojidir. Şimdi çeşitli başlıklar altında bu toplumsal kurumların nasıl korku üreterek insanın hayatına karıştığını inceleyelim. 1. Küçük ailede korkunun doğuşu. A. Egemenlik ilişkilerinin küçük ailede yeniden üretilişi. Kapitalizmde korkunun ortaya çıkışı konusunda tutarlı ve açığı olmayan bir teori geliştirmek istiyorsak aslında şu yöntemi uygulamamız gerekir. Tıpkı daha sonra ahlakta, ideolojide, okulda, kilisede ve meslekte yapacağımız gibi adı geçen kurumlarda korku üreten 5 özelliğin olup olmadığını ve bunun bireye ne derece aktarıldığını şimdi küçük ailede göstermek zorundayız. Böylece söz konusu özellikleri ele alacağımız her örnekte somutlaştırmış olacağız. Sonra da korkunun doğuşunu bu somutlaştırılmış özelliklerden yola çıkarak açıklamamız gerekir. Ne var ki bu yöntem bir hayli külfetli ve dolambaçlı görünüyor. Bunun yerine daha basit bir yola girelim. Toplumsal altyapıyla üst yapının birbirinden ayrılmayacağını söyleyen Marksist teorinin doğru olduğunu varsayıyoruz. Kökleri ekonomik bağıntılarda olan insan ilişkileri üst yapı kurumlarında yeniden şeyleşmiş olarak dile gelmektedir. Yani bu durumda insan ilişkilerimizin tüm ekonomik ve aynı zamanda tüm sosyal psikolojik nitelikleri tarafından belirlenmemiş hiçbir toplumsal kurumun olmadığını varsayıyoruz. Küçük aileyi ele alalım. Küçük ailede egemenlik ilişkileri yeniden üretilmekle kalmaz. Burada kapitalizmin ahlakı ve ideolojisi de yeniden üretilir. Ahlak ve ideoloji de yeniden üretilen ise başarı ve rekabet ilkesidir. Bunların hepsinde de meta karakteriyle yabancılaşma yeniden üretilir. Kurumlaştırıldığı sıkı yapılar halinde yazılı olarak belirlenmiş hukuk, yurttaşlar yasası ve birbirine geçmiş dişliler gibi değişmeden duran düşünce sistemi halinde dondurulduğu kadarıyla bütün bu özellikler şeyleştirilmiştir. Bu ön koşulu kabul ediyorsak o zaman o 5 özellikle kurduğumuz sıkı bağları yavaş yavaş çözebiliriz. Toplumsal üst yapının çeşitli kurumlarından korkunun üretilmesi bağlamında özellikle önem taşıyan ya da özellikle bilimsel bakımdan sağlam temellendirilmiş bakış açılarını tutup ortaya çıkarabiliriz. Küçük ailede bu, eğitimde esas alınan egemenlik ilişkileri ve ahlaktır. Küçük aile anne baba ve çocuklardan oluşur. Devlet içindeki en küçük hücredir. Bu hücrelerden milyonlarcasında gün be gün kapitalist sistemin ayakta durmasına yarayan yapı ve ideoloji yeniden üretilir. Sermayenin emek karşısındaki üstünlüğünde gerekçesini bulan ve bütün insan ilişkilerinin temelinde yatan kapitalist egemenlik ilişkisi, ana babanın çocuk üzerindeki mutlak egemenliğinde kendini yeniden bulur. Çocuk anne ve babanın kayıtsız şartsız mülküdür.